bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Bana Atatürk'ü anlattılar. Hıfzı Topuz, Remzi Kitabevi, 4. basım, Haziran 2010. Bu kitap 164 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Ocak 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Cumhuriyeti kuranlardan tanıklıklar. Gazetenin soluk yaprakları arasında yitip giden bu anılar, Atatürk'ü çok özlediğimiz bu günlerde yeniden gün ışığına çıkıyor. Onun arkadaşları: İsmet İnönü, Fali Rıfkı Atay, Cafer Tayyar Eğilmez, Sabiha Gökçen, Mim Kemal Öke, Ali Fuat Cebesoy, Agop Dilaçar, Bilden Aşir Savaşır, İyi Süreyya Yiğit, Yakup Hacı Karaosmanoğlu, Sırrı Bellioğlu, Ekrem Rize. Her biri Atatürk'ün yakın arkadaşıydı. Hıfzı Topuz'la kurtuluş dönemine ve Atatürk'e ilişkin tarihi ışık tutacak anılarını paylaştılar. General Trikoupis, Yunan orduları başkomutanıydı. Nasıl esir olduğunu, Atatürk'ün kendisine nasıl iştenlikle yaklaştığını anlattı. Zafer Bey, Mustafa Kemal'in şifreli telgraflarının ilgili yerlere ulaştıran kişiydi. İstanbul'daki bu gönüllü milli mücadelecinin kim olduğu ilk kez açıklanıyor. Teşekkür. Bu kitabın yazılışında ve düzeltilmesinde bana yardım eden Ayşe Sardıç'a, Bengü Aydın'a, Didem Aykal'a, Hüsun Topuz'a, Gülen Zeytinbaş'a, yayın koordinatörü dostum Önel Civoğlu'na, editör Necla Feroğlu'na, Hatice Taş'a, kapak tasarımını yapan Emrah Apaydın'a sonsuz teşekkürler. Ön söz. Yaklaşık 60 yıl önce akşamda muhabir, sonra da röportaj yazarı olarak çalıştığım dönemde Atatürk'ü yakından tanıyan kişilerle konuşmalar yapmıştım. Artık onların hiçbiri hayatta değil. O yazılar gazete koleksiyonunun sararmış ve parça parça dökülen yaprakları arasında kaldı. 1974-1975 yıllarında TRT'de çalıştığım dönemde yine aynı amaçla Atatürk'ün yakınlarını her hafta bir konuk programı içinde ekrana getirmiştim. O kişilerin de artık hiçbiri sağ değil. Konuşmaların çoğu o zamanki TRT arşivinde yok oldu gitti. Bunların birçoğuna o yıllarda Konuklar Geçiyor adlı bir kitapta yer vermiştim. O kitapta tükeneli 25 yıl oluyor. Yunan orduları komutanı General Trikoupis 1952'de bana Atina'daki evinde Kurtuluş Savaşı sonunda esir olduğu zaman Atatürk'le olan konuşmasını anlatmıştı. Bu benim için eşsiz bir olaydı. Bu konuşmayı daha önce Eski Dostlar kitabımda da yazmıştım. Aradan geçen zamanda o olaya dair başka belgeler de bulup konuşmama ekledim, yazımı genişlettim. Bu kitapta onların da yeri olması gerektiğini düşündüm. Kitapta 1920'de babamın bana anlatmadığı olaylara da yer verdim. Ortaya yeni bir anı kitabı çıktı. Atatürk'ü anarken çok duygulandım. Bütün o konuşmalar gözümde dün gibi canlandı. Bunlar tarihte yerini bulsun istedim. Atatürk'ün eşsiz dehasını, sıcak ve insani yanlarını yansıtarak bir şeyler yapabildimse bana ne mutlu. Bölüm 1. Cumhuriyeti kuranlardan tanıklıklar. Mustafa Kemal, komutanlık zamanından kalma bir yetenekle, olağanüstü bir güçle uykusuz kalabilir ve dinlenmeden çalışırdı. İsmet İnönü. İsmet İnönü, Atatürk'ün en yakın arkadaşı olarak 1923'ten 1937'ye kadar, 1925'te 3 aylık bir dönem dışında 14 yıl sürekli olarak başbakanlık ve 1938'den 1950'ye kadar 12 yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ten sonraki en önemli kurucularındandır. Cumhurbaşkanlığı döneminde İsmet Paşa ile hiç konuşmamıştım. Yanına yaklaşmak pek kolay değildi. Kendisini ancak uzaktan izliyordum. Ya tribünde, kürsüde ya da Ankara'dan gelirken Aydapaşa Garı'nda. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP büyük bir yenilgiye uğramıştı. Demokrat Parti'nin 408 milletvekili çıkarmasına karşılık CHP ancak 69 milletvekiliyle meclise girebilmişti. Cumhuriyetin kuruluşundan beri iktidarda olan CHP artık muhalefete geçiyor ve yenilgiden yenilgiye uğruyordu. Tijaniler birçok yerde Atatürk'ün heykellerini parçalamaya başladılar. CHP Genel Merkezi'ne el kondu. İnönü Ansiklopedisi'nin ve İnönü Stadı'nın adları değiştirildi. İsmet Paşa bütün bunları sineye çekiyordu. 1950 seçimlerinden uzun bir süre sonra İsmet Paşa'nın iktidardan düşmüş bir devlet başkanı olarak ilk kez İstanbul'a geleceğini öğrenince muhabir arkadaşım Saadettin Gökçepınar'la birlikte sabah 9'da İzmit'e giderek paşayı karşıladık. Oraya bizden başka hiçbir gazeteci gelmemişti. Paşa yataklı vagondaydı. Bizi kompartımanında kabul etti. Konuştuk ama siyasal durumu değerlendirecek tek kelime söylemiyor, durmadan bizi soru yağmuruna tutuyordu. Güç bila izlenimlerini öğrenebildim. Yolda yazıyı hazırlayarak Haydarpaşa garından telefonla gazeteye bildirmesi için Saadettin'e verdim. Gar paşayı sevenlerle doluydu. Saadettin orada kaldı. Ben vapurla paşa ile birlikte Karaköy'e geçtim. Yolda yine kendisinden bir şeyler almaya çalıştım. İnönü 1951 Ekim'inde yine İstanbul'daydı. Kendisinden akşam gazetesi için randevu aldıktan sonra Park Otel'e gittim. Cumhuriyeti Kuranlar Anlatıyor başlıklı dizinin ilk konuşmasını onunla yapacaktım. Paşa ile röportaj yapmanın telaşı içindeydim. Yanıma gazetenin arşivinde bulduğum eski bir İnönü fotoğrafını almıştım. Resim 1922 Ağustos'unda Sakarya Savaşı'ndan önceki günlerde Akşehir'de çekilmişti. İnönü askeri üniformayla at üzerindeydi. Bir elinde kırbacı vardı, öteki elinde de atın dizginleri. Paşa resmi görünce tatlı tatlı gülümseyerek "Nereden buldun bunu?" diye sordu. Arşivden aldığımı söyledim. "Tarihi bir resim," dedi. Resmi imzalamasını istedim. İmzaladı. Sonra da "Bunu iyi sakla," dedi. Ona sormak istediğim iki şey vardı. Biri Atatürk hakkındaki düşünceleri, ikincisi de Cumhuriyet'in ilanı günlerinde karşılaştığı güçlükler ve o günlerin izlenimleri. Her ne kadar İnönü'nün Atatürk'ün ölümünün ardından yayınladığı bildiride açıkladığı düşünceler belleğimde ise de bir kez de bunları onun ağzından dinlemek istiyordum. Ne demişti o gün İsmet Paşa? Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve en haksız suçlamalar karşısında meydana atılmış, Türk milletinin suçsuz ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. En büyük zaferi kazandıktan sonra da ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını kanıtlamakla geçirmiştir. Milletler arası kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürk'ün en değerli idealiydi. Aklıma İnönü'nün 1937 yılında Financial Times gazetesine verdiği bir demeçte geliyordu. İnönü Atatürk hakkında şunları söylemişti. Mücadeleci ve devrimci yetiştirilmiş olan Atatürk, cemiyetle birlikte yaşamayı ve çalışmayı çok sever. Kalabalık bir toplulukta bilimsel ve sosyal bir soru tartışılırken saatlerce konuşmak onun için özel bir zevktir. Düşüncelerini kalabalık bir topluluğa anlatmak ve onları inandırmak için uğraşmak Atatürk'ün çok sevdiği bir iştir. Atatürk halkla konuşurken hiç beklenmeyen bir konu ortaya atılırsa bunu tartışmaktan zevk alır. Savaş içinde bulunan bir milletin sorunlarını mecliste çözmek kolay değildir ama Atatürk bunu başarmıştır. Atatürk meclis ve hükümet üyeleri için sürekli bir enerji kaynağıdır. Atatürk'ü bir halk toplantısı içinde görmek gerçek bir zevk ve fırsattır. Yarım saat içinde halkın bütün durgunluğu gider, taze ve canlı bir yaşamın neşesi yüzlerde belirir, toplantıya katılanlar birbirlerine sevgiyle bağlanırlar. Halkın heyecanı aşırı dereceyi bulur. Herkes en güzel konuşmaları yapar ve musiki istidadı olanlar bütün marifetlerini gösterirler. Kültür konuları Atatürk'ün başlıca zevkidir. Komutanlık zamanından kalma bir yetenekli ve bünyesinin olağanüstü gücüyle uzun süre uykusuz kalabilir ve dinlenmeden çalışabilir. Birçok kez onu kitapları ve yazıları içinde 24 saat belki de daha fazla durmadan çalışma içinde bulmuşumdur. Atatürk açık meydanlarda halka yeni alfabeyi öğretmeye ve yeni bir Türk toplumu yaratmaya çalışırdı. Son 200 yılda bu ülkenin yönetimiyle uğraşanlar felaketler karşısında halkın hiddetini yenmek için tek çare bilirlerdi. Kadınların peçelerini daha da kalınlaştırmak ve çarşafların uzunluğuna yeni ölçüler bulmak. Böyle bir ortamda Atatürk kadınları mahkemelerde üye, devlet dairelerinde memur, okulda öğretmen, laboratuvarda kimyager yapmak için güç kullanmadan toplumu eğitti. İnönü Park Otel'deki dairesine beni güler yüzle karşıladı. Koyu renk bir takım elbise giymişti. Koltuklara yerleştik. Önce o bana Bağbali'nin ve akşamın durumu üzerinde bir yığın soru yöneltti. Sonra ben sormaya başladım. Önce Atatürk hakkındaki düşüncelerini kurcalayarak o konuda daha önce de söylediklerini anımsattım. Beklediğim sözleri sevgiyle tekrarladı. Daha sonra kendisini 28. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanını nasıl hazırladıklarını sordum. Bir süre düşündükten sonra bunu Atatürk büyük nutukta anlatmadı mı dedi. Anlattı. Fakat bu tarihi olayı 28 yıllık bir oluşumun ışığı altında bir de sizden dinlemek büyük bir önem taşıyacak. Bu kadar önemli bir soruya ansızın maruz olmanın da dağınıklığı içinde size cevap vereceğim. Size başka bir anımı anlatayım. Milli mücadele Büyük Millet Meclisi hükümeti zamanında yapılmıştır. Biz bu rejimi milli hakimiyet rejimi diye adlandırıyorduk. Büyük Meclis İcra vekillerini doğrudan doğruya seçer, hukuken ve birçok ahvalde fiilen hükümet ederdi. Millet Meclisi bütün kuvvetleri sahip olarak iş başındaydı. Atatürk de bütün kuvvetlere sahipti. Bu o koşullar altında çok doğal görünen bir düzendi. Bu durum barışın kurulmasından sonra normal hayat başlayınca anlaşmazlık yarattı. Cumhuriyetin ilanı, devletin biçimini, görevlerini, işlemesini normal bir hale getirmek için günün konusu olmuştu. Unutmamalı ki bu esnada halife İstanbul'da oturuyordu. Artık saltanatla memleketi yönetmenin mümkün olmadığı anlaşılmıştı. Hepimiz bu kanıdaydık. Saltanatın memleketin kaderine hakim olması çok yanlış olurdu. Barış anlaşması da henüz onaylanmamıştı. Bizimle ilişki kurmuş olan devletlerin temsilcileri, dur bakalım devletin şekli ne olacak diyorlardı. Yeni bir devlet şekli seçmenin zaruri olduğunu kesinlikle anladık. Devletin şeklini ve adını kesin ve açık olarak saptamak ve ilan etmek gelecek için büyük önem taşıyordu. İşte Cumhuriyet'in ilanı günlerinde bize hakim olan düşünceler ve ihtiyaçlar bunlardı. Mesele rejimin adını koymaya kalmıştı. Yani olmuş bitmiş bir şeyi ilan etmek zorundaydık. Daha önceleri mecliste Cumhuriyet sözünü hiç kullanmamıştınız, değil mi? Evet, daha önce karışıklığa yol açmamak için bundan söz etmemiştik. Meclis zaten iş başındaydı. Bu da gayet doğal görünüyordu. Lozan'dan sonra yeni bir devlet biçimi seçmenin zaruri olduğu anlaşıldı ve yeni devletin adını koyduk. Peki buna ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Cumhuriyetin ilan edileceği günün öncesi Atatürk bizi Çankaya'ya akşam yemeğini çağırmıştı. Yemekten sonra konuklar giderken Atatürk bana, "Sen burada kal," dedi. Birkaç kişi daha vardı. Masa başına geçip madde madde anayasayı görüştük. Atatürk dikte ediyor, ben yazıyordum. Maddelerin yazımı bitince tasarıyı kendisine okudum, onayladı. Ertesi sabah tasarıyı bir kez daha gözden geçirdik. Her şey tamamdı. Birlikte meclise gittik ve tasarıyı anayasa komisyonuna verdik. Sonrası malum. O gün Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyete karşı olanlar var mıydı? Onlarla ben hiç uğraşmadım. Bütün sorunları Atatürk çözdü. Atatürk'ün eski arkadaşları vardı. Hepsi kendisini benden önce tanımışlardı. Bazıları karşı tarafta kaldı. Ben elimden geldiği kadar aralarını bulmaya çalıştım. Bazı tartışmalar oldu. Bunlar fikir aykırılıklarına dayanıyordu. Olaylar bundan ibarettir. 1923'teki amaçlarınızın hepsi gerçekleşmiş midir? 1923'teki gayelerimizin başında uygar ve modern bir cumhuriyet idaresinin kurulması vardı. Birçok ayrıntının üstüne çıkabilirdik. Bugün de aynı davayı tamamlamakla meşgul olduğumuzu söyleyebilirim. 28 yılda başarılan işlerin en önemlileri sizce hangileridir? 28 yılda başarılan işlerin en önemlisi ve en büyüğü bugünkü Türkiye'dir. 1923 Türkiye'si ile cemiyet, devlet, kültür, milletler arası durum, mali ve iktisadi kudret bakımlarından bugünkü Türkiye arasında bir benzerlik gösterilemez. Devrimleri bugün tehlikede görüyor musunuz? Görmüyorum. Devrim karşıtı akımlar ve istekler olduğunu fark etmemek mümkün değildir. Fakat milletimizin devrimleri koruyacağına inanıyorum. Akşam Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. 29 Ekim 1951. Bu röportajdan sonra İsmet Paşa'yı yine birçok kez gördüm. Onu 22 yıl sonra 25 Aralık 1973'te yitirdik. İzmir alındığı gün Gazi ölseydi Cumhuriyet kurulamazdı. Falih Rıfkı Atay. Falih Rıfkı Atay gençlik yıllarımızın en ateşli başyazarlarından biriydi. Ulus'ta yazıyordu, hükümetin sözcüsü durumundaydı ve büyük saygınlığı vardı. Galatasaray'dan sınıf arkadaşım Halil Atay'ın da babasıydı. O bakımdan da kendisini bize daha yakın sayıyorduk. Daha sonraki yıllarda üvey kızı, dostum Mine Urgan'dan ve annesi Şefika Hanım'dan birçok kez Falih Rıfkı'yı dinlemiştim. 1894'te İstanbul'da doğmuş olan Falih Rıfkı, Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra 17 yaşında Servet-i Fünun'da yazmaya başlamış, 2 yıl sonra da yazılarını Tanin'de yayınlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katıldı ve Cemal Paşa'nın katibi olarak askerliğini yaptı. 1918'de 3 arkadaşıyla birlikte, yani Necmettin Sadak, Ali Naci Karacan, Kazım Şinasi Dersan'la Akşam Gazetesi'ni kurdular. Gazete 1919'dan sonra Milli Mücadele'nin İstanbul'da sözcüsü durumuna geldi. Falih Rıfkı, akşamdaki yazıları nedeniyle yargılandı. İdama mahkum edilirken Anadolu'ya kaçtı. Önce Bolu, sonra da Ankara milletvekili olarak meclise katıldı. Bir yandan da Ankara'da çıkan Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne yazıyordu. Bir süre sonra gazetenin başyazarı oldu. Her zaman Atatürk'ün yanında yer aldı, yazılarında onun düşüncelerini yansıttı. 1952'de İstanbul'a yerleşen Falih Rıfkı Atay, Dünya Gazetesi'ni kurdu. Önceleri CHP çizgisinde olan Atay, bir süre sonra Demokrat Parti liderleriyle yakın ilişkiler içine girdi. 10 Aralık 1962'de de CHP'den istifa etti. Dünya Gazetesi, Cemal Nadir Sokağı'nda Akşam Gazetesi'nin hemen arkasındaki bir binada çıkıyordu. Yani komşuyduk. Kendisini bizim sokakta sık sık rastlıyordum. Falih Rıfkı'dan Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor için randevu almam hiç güç olmadı. Beni dünyadaki odasına çağırdı. Genelde soğuk ve mesafeli davranışına karşın kendisiyle uzun ve tatlı bir konuşma yaptık. Gündemde elbette ki Atatürk vardı. Birçok şey anlattı. Atatürk hakkında anlattıklarını bir yıl sonra dünyada çok akıcı bir dille yazdı. Kendisine sorduğum ilk sorunun yanıtını o yazılardan aktarıyorum. Atatürk ne yaptığını, ne yapacağını, kimlere ne yaptıracağını, kimleri nasıl ve nerede kullanacağını bilir, pek hesaplı bir adamdı. Yapmış oldukları üzerinde istediğiniz tenkitlerde bulunabilirdiniz. Fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, kendi kendine vefalı bir lider olduğu su götürmez. Tarih boyunca bütün kendi gibi olanlara benzerdi. O da bal veren bir çiçek değil, her çiçeğin balını almasını bilen bir arıydı. Atatürk kızıp darılır, barışıp yine bozuşur, bazen huysuzluğu, bazen keyfi tutar, bir müddet herhangi bir dedikodunun etkisi altında haksızlığa gider, sonra pişmanlık duyar, üstelik alayı, şakayı seven tabii bir insandı. Atatürk'ün devre sırlarını sofrasının üstüne döktüğü sanılmamalıdır. Resmi işlerini sorumlu hükümet adamlarıyla görüşürdü. Akşam meclislerinde dostlarıyla buluşmak, olaylar ve şahıslar üzerine anılarını anlatmak, tartışmak da eski adetiydi. Yaman bir politikacı olduğu unutulmamalıdır. Son büyük Makedonyalıydı. Bir zorba değil, inandırıcı, bağlayıcı bir lider olmayı ister ve bazen pek zeki olmayanları şaşırtacak dolaylı yollar seçerdi. Atatürk'ün anlatışı ne nutuk söylemesine ne de yazı yazmasına benzerdi. Ara sıra Rumeli ağzına kayan tatlı bir şiveyle renkli hikayeler anlatırdı. Sofrasının iki türlü dağılışı olurdu. Ya Atatürk'e iyice uyku ve yorgunluk basar, arkadaşlarına izin verir, odasına çekilirdi ya da yabancı ve yarı bildikleriyle vedalaşıp birkaç yakın arkadaşını alıkoyardı. Yemek odasında ya da köşkün bahçesinde kalanlarla biraz daha vakit geçirdikten sonra hafifler ve ayrılırdı. Atatürk'ün ideal arkadaşlarından biri olan Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün ölümünün 13. yıl dönümünde Cumhuriyet'in kuruluşu hakkındaki sorumu şöyle yanıtladı. Eğer Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmasaydı ya da Samsun'a çıktıktan hemen sonra ölseydi ne olurdu? Bin türlü tahmin yürütülebilir. Büyük taarruzdan bir gün önce ölseydi ne olurdu? Yine istenildiği kadar tahminler yürütülebilir. Fakat İzmir alındığı gün ölseydi Cumhuriyet kurulamazdı. İzmir alındığı gün her tarafta Anadolu'da ve İstanbul'da yapılacak işlerin bittiği hissi vardı. Padişahlığın ve hilafetin kaldırılması bir iktidar değil, bir rejim sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat'tan beri devam eden eski ve yeni mücadelesi, garpçılık ve Türkçülük tartışması, laiklik prensiplerine göre yenilerin zaferiyle sonuç bulmuş olacaktı. Tarihi bir gerçektir ki bu yeni düzen fikri 1. Büyük Millet Meclisi'nde de, hilafeti kaldıran 2. Büyük Meclis'te de azınlıktaydı. Yeni düzen taraftarları artı artı çoğunluğu oluşturacaklardı. Onun için Cumhuriyet'in kuruluşunu bir dikte eseri telakki edenler haksız değillerdir. Bu dikte Atatürk'ün kişisel bir zorlaması olarak alınmamalıdır. 1908'den sonraki ileri görüşlü milliyetçiler Atatürk'ün doğal fikir arkadaşlarıydılar. Halk yığınları bir milli kahraman olarak kayıtsız şartsız Atatürk'ün arkasındaydı. Eğer o sıralarda Atatürk halk yığınları arasında eski düzeni temsil eden liderlerden biriyle kendi arasında bir referandum yapmış olsaydı halk yığınlarının Mustafa Kemal'i bırakmayacaklarına şüphe yoktu. Çevresindeki bütün insanların kendisini anladığı söylenemez. Şimdiki genç ve devrimci kuşak o zaman onun çevresinde olsaydı muhakkak ki çok daha mutlu olurdu. 1923'teki hedefleriniz ne ölçüde gerçekleşmiştir? 1923'te biz, sözde en ileri fikirde olanlar, Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerin hiç olmazsa bir kısmının bu kadar kısa bir zamanda gerçekleşeceğine inanmazdık. Atatürk yeni düzenin bütünlüğüne ve ödünsüzlüğüne inandığı için davranışlarında ve eylemlerinde bizim hayallerimizi bile aştı. Size kişisel olarak bir örnek göstereyim. Yeni yazı hakkındaki komisyon teklifini Ankara'dan İstanbul'a ben getirmiştim. Atatürk bana bu yazının ne kadar zamanda tatbik edileceğini düşünüyorsunuz diye sordu. Komisyondaki arkadaşlar 15 ile 5 yıl arasında bir geçiş süresi tasarlamaktaydılar. İlkokullarda önce iki yazı bir arada gösterilecek, gazeteler yarımşar sütundan başlayarak yavaş yavaş yeni yazı oranını artıracaklardı. Kendisine bunları söyledim. Bana dedi ki bu yazı ya 3 ayda yürür ya da hiç yürümez. Siz 5 sene gazetelerde yalnız bir sütun eski yazı bıraksanız bile herkes yalnız o sütunu okuyor. Bu arada savaş gibi herhangi bir ağır buhran çıktı mı sizin yeni yazınızda Enver Paşa'nın yazı girişimi gibi yok olur gider dediğini yaptı. Kendi adeti üzere yeni yazı devrimini de bir halk hareketi haline soktu. Yakın zamanlara kadar en büyük askeri makamlarda bile müsveddelerin eski yazıyla hazırlandığını hatırladıkça şimdi Atatürk'ü acelesinde haklı bulduğum kadar kendimi ve komisyon arkadaşlarımı haksız buluyorum. Bugün bu devrimler geri alınamaz. Fakat bu devrimlerin Türk milletine vermek istediği Batı uygarlığı dünyası içinde tam bir yeni çağ toplumu olma davası hala bir gelecek zamanlar sorunudur. Bilhassa bütün halk çocuklarının müspet ilimlere dayanan ilk eğitimden geçirilmesi bir sorundur. Atatürk devrimlerinin savunulmasında 3 değişmez ilke vardır. Düşünce ve vicdan özgürlüğü, kadın hakları ve yeni yazı. Atatürk rejiminin korunması için neler yapılabilir? Tek meclis daima bir devrim meclisidir. Tek meclis kendi devrim düzenini kurduktan sonra memleket ihtiyacına ve zamanın anlayışına göre bir kuvvetler dengesi yaratmalıdır. Tek meclis ile rejimin kararlılığından söz edilemez. Akşam Cumhuriyeti kuranları anlatıyor. 10 Kasım 1951 Dünya Gazetesi'ni kuran Faleh Rıfkı Bey'i yaptığım bu konuşmadan 20 yıl sonra 20 Mart 1971'de yitirdik.